Ayrım 25, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 329. İkinci bölüm, birinci gün, sabah. Taksi Greta Alfieri'yi hastanenin önüne bıraktığında olayın üstünden tam bir hafta geçmişti. Ama onun için bu süre ağrı kesici ve uyku ilaçlarıyla dolu, farklı bir boyutta geçen upuzun bir zaman gibiydi. İlk günlerde yaşadıkları ona uzak ve soluk anılarında kaybolmuş parçalar gibi geldi. Sanki bunlara tamamen ait olmamış ve anlamını tam olarak kavrayamamış gibi hissediyordu. Ağrılardan da kurtulamıyordu. Acıları son zamanlarda ancak dağılmaya başlamıştı. Greta hastanenin girişine doğru adımlarını hızlandırdı. Asfalta düşen soğuk ve ince bir yağmur yüzünü ıslatmaya başladı. İçeri girer girmez hastanelerin tipik ilaç kokusu etrafını sardı. Bir zamanlar bu koku kendini kötü hissetmesine sebep olurdu ama artık buna tamamen kayıtsız kalabiliyordu. Hastanedeki tedavisi sadece 2 gün sürdü ve o süre boyunca Sensi ile birçok defa görüşüp yaşananları baştan sona kadar ona defalarca anlatmak zorunda kaldı. Neler gördü, neler yaptı, söylemeyi unuttuğu şeyler var mı? Kısacası hepsi. Greta ondan hiçbir şey saklamadı ama olanları anlatırken hiçbir acı hissetmemesine şaşırmadan da edemedi. Sanki başka bir insandan ve çok uzun zaman önce gerçekleşmiş bir olaydan bahseder gibiydi. Ama Greta bu görüşmelerden çok şey hatırlamıyor olsa bile Sensi'nin ona karşı tutumunu çok iyi hatırlıyordu. İçinde kötü ve gizli bir düşmanlığı barındıran soğuk ve yapay bir nezaket, donuk bir öfke. Sanki Sensi Klebs'in düştüğü durumdan onu sorumlu tutuyormuş gibi bir sonuca varıyordu. Klebs? Greta kendi ayak seslerinin yankısını dinleyerek asansörlere doğru giden koridorda ilerledi. Hayır, Sensi'nin ne düşündüğünün onun için hiç önemi yoktu. Klebs'in durumunda ne kötüleşme ne de iyileşme vardı. Doktorlara göre durumu sabitti. Yani komadaydı. Derin ve durağan bir koma. Aniden hayata dönebileceği ya da tabutun içine gömülebileceği bir belirsizlik. Her gün onu reanimasyon ünitesinin kuralları gereği birkaç dakika görebilmek için ziyarete gidiyordu. Ve her seferinde kalp atışları bip sesi eşliğinde monitörde çizgilerle belirirken Klebs'in bedenini aynı terk edilmiş vaziyette buluyordu. Doktorlar son günlerde çok küçük de olsa gelişmeler olduğunu söylemişti. Greta bu gelişmeleri görebilmek için ona karşısındaki hamleyi inceleyen bir satranç oyuncusunun gözündeki ışıkla, acıyla bakıyordu. Hepsinden önemlisi Klebs artık solunum cihazına bağlı değildi. Kendi başına nefes alıyordu ve boğazına giren o borudan kurtulmuştu. Her ne kadar önündeki bu bedenin yaşama uzak olduğunu kendine söyleyip dursa da Greta için o boru olmadan bu şekliyle ona bakmak daha kolaydı. Peki ya Greta ölüme ne kadar yaklaşmıştı? Asansörün aynasındaki yüzünün yansımasını dikkatle izledi. Hastane odasında gözlerini açtığı andan itibaren yakın olduğu birçok şey ona yabancılaşmış ve hatıralarının dışına itilmişti. Nasıl ve neden olduğunu bilemediği bir şekilde sanki biraz daha farklıydı. Bu da yaşadığı travmanın sonucu muydu? Yoksa hala aldığı ilaçların etkisi miydi? Sonra birkaç gece önce saçlarını tararken yüzünde de fark ettiği bir değişiklik vardı. İlk defa gördüğü ve onu fazlasıyla etkileyen bir detay, gözleri. Gözleri birbirlerinden o kadar uzaktı ki, aklına gelen düşünce onu sarstı. Kurban gözleriydi bunlar. Avın tehlikelerden korunmak için her iki yanını da çok geniş bir açıyla görmesi gerekirdi. Ve bu yüzden de gözleri yana bakardı. Asansör kata geldiğinde hafif bir sallantıyla durdu ve kapısı yavaşça açıldı. Asansörden inmeden önce Greta son bir defa aynaya baktı. Birbirinden uzak gözler, ince uzun ve narin bir boyun, kesinlikle tam bir avdı. Morphy'nin gördüğü şey de bu muydu? Bunun için mi onu seçmişti? Sensi'ye Morphy hakkında hiçbir şey sormamıştı. Kim olduğunu, nereden geldiğini, neden onu seçtiğini. Başlarda gerçeği unutmaktansa yok saymak daha kolay gelmişti. Morphy'nin öldüğünü biliyordu. Bunu kendi gözleriyle görmüştü ve bu ona yetmişti. Ama şimdi birkaç gündür içinden tanımlanamaz kasvetli bir duygu kısa bir süreliğine geçip duruyordu. Bu histen onu uzaklara itmeye çalışarak kurtuluyordu. Ama yine de istemeden düşünceleri onu celladına doğru çekiyordu. Klebs'i 10 dakika kadar gördü. Her gün biraz daha zayıflayan yüzünün dışında durumunda önceki günlere göre bir değişiklik yoktu. Rüya görüyor muydu? Istırap mı çekiyordu? Doktorlar bu iki olasılığı da ihtimal dışında bırakıyorlardı. Peki o zaman geriye ne kalıyordu? Greta Klebs'in içine düştüğü hiçliği anlayamayacağını fark etti. Yanından ayrılmadan önce eline hafifçe dokundu. Oraya her gün gitmesinin sebebi hayatını kurtardığı için ona teşekkür etmek mi, yoksa ondan af dilemek miydi bilemiyordu. Ya da belki de çok basit haliyle sadece hayata geri dönmesini bekliyordu. Reanimasyon ünitesinin kapısı arkasından kapanır kapanmaz kim bilir hangi delikten çıkan Mitnick bakışları yere eğik sordu. Nasıl? Herhangi bir gelişme yok. Greta kendini zorlayarak gülümsedi. En azından şimdilik. İçeri girip onu görmek ister misin? Hayır, bunun için geldim ama yapabileceğimi sanmıyorum. Tam gitmek üzereyken sizin geldiğinizi gördüm. Böylelikle bekleyip sizden bilgi almayı düşündüm. Çıkışa doğru birlikte yürüdüler ama dışarı çıkana kadar rahatsız edici sessizliğe son vermek için hiçbiri tek kelime etmedi. ''Sizin de yaralandığınızı öğrendim.'' diyebildi sonunda Mitnick. ''Mühim bir şey değil, artık iyiyim.'' ''Sevindim, televizyonda çok daha kötü durumda görünüyordunuz.'' Greta taksi bulmak için etrafına bakındı. Mitnick kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. ''Polis hala morfinin kimliğini bulamadı. Nasıl yaşıyordu ve bu vahşi doğasını nasıl saklıyordu bilmek isterdim.'' ''Morfi.'' Greta bir an için istemeden de olsa avcısına doğru çekildiğini hissetti. Hemen silkelenip kendini kurtarmaya çalıştı. Klebs'e çok mu bağlısın? Aslında yani sorun şu ki ben kendimi kimseye bağlı hissedemiyorum. Kuş beyinlilere göre benim en büyük sorunum bu. Mitnick Greta'nın yüzüne bakmamaya çalışarak zoraki bir gülümseme takınıp devam etti. Onunla konuşabiliyordum. Kendimi rahatlamış hissediyordum. Yıllar önce başım büyük bir belaya girdi ve Klebs olmasaydı o durumdan nasıl kurtulurdum bilmiyorum. Greta bir taksi eliyle işaret etti. Seni bırakayım ister misin? Mitnick sanki kendisine çok tehlikeli bir şey sorulmuş gibi şiddetle kafasını sallayarak reddetti. Toplu taşımayı tercih ederim. Yine de teşekkürler. Durumunda bir gelişme olursa bana haber verir misin? ''Gelişme olunca'' diyerek onu düzeltti Greta. Bu sefer yüzündeki gülümseme daha içtendi. Öğleden sonra Greta kendini sıcak duşun altına attı. Hastaneden çıktıktan sonra haber kanalının mülkü olan lüks bir rezidansa taşınmıştı. Evinde soruşturmaya yönelik araştırmalar hala devam ediyordu. Zaten yeniden o evin eşiğinden adım atacak cesareti yoktu. Greta gerilmiş kaslarının gevşediğini hissetti. Sıcak suyun üstündeki hastane kokusunu temizlemesine izin verdi. Bir de haber kanalı vardı. İşlerinde Kattaney'in de olduğu birçok kişi onu ziyarete gelmişti. ''Hiçbir şeyi kendinize dert etmeyin Greta. Siz sadece dinlenmenize bakın. Biz bekleriz. Biz ve yayın ekibine sizin için sevgi dolu mesajlar ileten izleyicileriniz.'' Demek istediği kendisine tanıdıkları sürenin hikayenin tazeliği bitmeden ve arayı fazla uzatmadan sonra ermesiydi. Haber kanalı, Kattaney, Montanari, kariyer bunlardan hiçbiri Greta'nın umurunda değildi. O hafta boyunca eline bir defa bile gazete almamış, televizyondaki haberlerden ve aktüel programlardan uzak durmuştu. Sadece başına gelen olaydan kaçmak için değil, daha önemlisi olayın nasıl anlatıldığını görmemek için. Greta ona eşlik eden bu uzaklık duygusuna rağmen haberlerin nasıl yönetildiğini çok iyi biliyordu. Korku, öfke ama bir yandan da katile karşı yürütülen hafif, sağlıksız ve itiraf edilemez bir hayranlık hissi. Bu karanlık sirkin başrol oyuncusu Morphy'di ve yapılan yorumların ardında aslında ona nasıl davranılması gerektiği yatıyordu. Adriana Maggezi, Paola Cerni, Corbani, Klebs ve kendisi bu iş uğruna feda olmuş değil, morfinin büyük zaferi için kan dökmüş kişilerdi. Kaç uzman yapmacıksız bir hayranlıkla izleyicilerini arttırmak için onun deli planını resmetmişti. Kurbanların arasından hiçbir şeyin farkında olmayan, halkın tanıdığı ve ışıklar altında olan bir av seçmek, onu mikrofonu yapmak, şehirdeki caniyle görüşebilecek dünyadaki tek insan durumuna getirmek. Sadece sona gelince ona hedef almak. Bunu sadece görünürlüğünün doruğundayken yapmak. İşte ancak o zaman avın kanı akıtılabilirdi. Onu hedef almak ve yok olup gitmek, bunu kimse asla unutamazdı. Morfi bir efsane haline gelecekti. Şehrin üstünde uğursuzca dolanan kanlı antik bir tanrı gibi. Acımasız, yaralanmaz, istediği zaman tekrar saldırmaya hazır. Söyleyecek hiçbir şey yoktu. Mükemmel bir plandı bu. Greta bornozunu giydi, banyodan çıktı. Kendini yatağa atmadan önce iki tane hap aldı. Uyku ilacı. Birkaç saat uyuyabilmenin tek yoluydu. Morphy tarafından ne zaman seçilmişti? Kararını vermeden önce onu televizyonda kaç saat izlemişti? Korkudan yerlerinden fırlamış, kurban gözlerini düşünüp fantezi yapmış mıydı? Bıçağın beyaz boynuna girişini hayal etmiş miydi? Ve günlük hayatta Morphy nasıl bir maske takıyordu? Neden polis onun kimliğini hala tespit edememişti? Greta ilacın en kısa zamanda etkisini göstermesini umarak yatakta döndü. Zihninde beliren en son soru, her akşam uykuya birlikte daldığı ve her sabah kendisini bekler bulduğu hafif bir rüzgar esintisinde, her kapı çarpmasında ve arkasından gelen her ayak sesinde hissettiği soru. Hala bir av mıydı? Klebs son sözleriyle ne demek istemişti? Greta onun çaresiz ecelerini hala çok net duyuyordu. Yanıldık. Baştan beri. Her şeyi yanlış düşündük. Asansör, asansör. Hala bitmedi. Tanrım ne kadar soğuk. Brando'yu almaya gitmem gerek. Brando. Ne güzel bir isim. Asansör. Her şeyi tersten düşün. Her şeyi tersten düşün. Sensi bu sözlere önem vermeyip bilinç kaybından kaynaklı anlamsız sayıklama derken aklı mıydı? Elbette böyle düşünmek çok normaldi ama Sensi nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Hala bitmedi. Her şeyi tersten düşün. Asansör. Gerçekten her şey bitmemiş miydi? Hala tehlikede olan başka hayatlar var mıydı? O hala birisi için av mıydı? Komodinin üstündeki telefonu titredi. Montanari biraz sıkılgan bir sesle konuştu. Selam Greta. Kendini bugün nasıl hissediyorsun? Daha iyisindir umarım. Greta saatin yeşil ekranına göz attı. Gecenin 10'uydu. Nasıl olduğunu sormak için biraz uygunsuz bir vakit değil mi? Vakit kaybetmene gerek yok. Ne istediğini söyle.
Tanrım, nasıl olduğunu öğrenmek istiyordum sadece. Ve lanet olsun, tamam, bir sorunumuz var. Ve belki sen bize yardımcı olabilirsin.
Greta hiç konuşmadan Montanari'nin devam etmesini bekledi.
Morphy ile ilgili. Bugüne kadar kimliği tespit edilemedi. Ama bu öğleden sonra nihayet polisin elinde bir isim olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Yaptığımız araştırmalar bunu doğruladı. Ama polis o ismi vermiyor. Aksine bu durumu kesinlikle yalanlıyor.
Greta soğuk bir şekilde cevap vermeden önce birkaç saniye bekledi. Yanlış kişiyi aradın. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
Elbette ama kendime o ismi belki Greta'ya söylerler diyordum. Yaşadıklarını düşünecek olursak bu neredeyse senin hakkın sayılır.
Yani benim bilgi almamı istiyorsun.
Sadece bunu sen de yapmak istiyorsan, yapmak istemezsen bunu anlayışla karşılayacak ilk kişi ben olurum.
Montanari bir süre sessiz kaldıktan sonra konuşmasını sürdürdü.
Elbette bu bizim için çok büyük bir olay olur.
Cani'nin gerçek yüzünün gösterileceği özel bir haber olacak değil mi?
Rakip için çok sıkı bir darbe.
Greta mide bulantısının ağzını tıkadığını hissetti. Elbette bunu yapacaktı ama kendisi için, bilmek için, ismi o aşağılık Montanari'ye söylemek için değil.
Yarın bilgi almaya çalışırım.
Greta, sen her zaman en iyisisin.
Montanari kendine güvenini tekrar kazanmıştı.
Çabuk dön, burada sana ihtiyacımız var.
İkinci gün, sabah. Uzun süre bekleme odasında bekledikten sonra Sensi'nin ofisine alınan Greta, ondan hiçbir bilgi alamayacağının farkına çok kısa bir sürede vardı. Sensi masasından hiç kalkmadan başını önündeki kağıtlardan kaldırdı.
''Hangi kimliğinizle randevu istediniz Bayan Alfieri? Bir gazeteci olarak mı yoksa bir görgü tanığı olarak mı buradasınız?''
''Bir süredir çalışmıyorum. Kötü bir serüvenden sonra toparlanmaya çalışıyorum. Bunu bilmeniz gerekir.''
''Kötü bir serüven? Bazıları için çok daha kötü oldu.''
Sensi bakışlarını Greta'nın gözlerine dikti.
''Bunu da sizin bilmeniz gerekir.''
Birkaç saniye kimse konuşmadı.
''Size sadece birkaç dakika ayırabilirim. Tabii söyleyecek ilginç bir şeyleriniz varsa. Daha önceki konuşmalarımızda gözünüzden kaçan bir detayı mı hatırladınız?''
''Bir anlamda öyle. Bakın bugünlerde Klebs'in son sözlerini çok düşündüm. Siz bunların şok altında söylenmiş olduklarını ve bir anlam taşımadıklarını düşünüyorsunuz. Bunu biliyorum ama söyledikleri hala kulağımda ve bunları söylerken bilincinin açık olduğuna eminim.''
''Hala bitmedi cümlesini mi kastediyorsunuz?''
''Bu ve tüm diğer söyledikleri. Şu almaya gidilecek Brando mesela.''
Sensi arkasına yaslandı.
Klebs bu cümleleri kurarken uyluk atar damarında bir yırtık vardı ve zemini bir anda kaplayacak kadar şiddetli kan kaybediyordu. Bu gibi durumlarda beyne ne kadar az oksijen gittiğine dair bir fikriniz var mı? Klebs bilincinin son açık kalan kısmıyla öylesine konuştu, kendinde değildi, şok geçiriyordu. Söylediklerinin mantıklı bir anlamı yok, rastlantısal resimler içeriyor o kadar. Kapanmak üzere olan bir zihnin ortaya çıkan anıları... ''Brando'nun kim olduğunu bilmek ister misiniz?''
''Kimliğini tespit ettiniz mi?''
''Elbette.''
Sensi'nin dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi.
''Bir köpek, Klebs'in satın aldığı ve gidip teslim alması gereken bir yarış köpeği yavrusu. Şimdi bana Klebs'in nasıl bir mantık yürüttüğünü açıklayabilir misiniz?''
Greta'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktu.
''Gördüğünüz gibi hanımefendi, şüphe ve tedirginliklerinizin herhangi bir dayanağı yok. Gerçekten de her şey morfinin ölümüyle bitti.''
Greta derin bir nefes aldı, konuşmaya başladığında sesi titriyordu.
''Kimliğinin nihayet tespit edildiğini biliyorum. Kim olduğunu ve hayatını ne şekilde sürdürdüğünü öğrenebilir miyim?''
Bu sefer sessiz kalma sırası Sensi'deydi. Birkaç saniye sonra yavaşça konuşmaya başladı.
''Biliyor musunuz, bu sorunuzu ne şekilde yorumlayacağım konusunda kararsızım.''
Sensi masasının ardından Greta'ya doğru eğildi.
''Yani sizi bu olayda acılı bir şekilde yer almış olan ve bunu haklı olarak merak eden biri olarak mı düşünmeliyim, yoksa haber açısından çok zengin bir bilgi edinmeye çalışan bir gazeteci olarak mı?''
Tekrar sessizlik oldu.
''Ama her halükarda ortada akademik bir sorun var ve henüz söylenecek ya da saklanacak bir isim yok elimizde.''
Sensi ayağa kalktı.
''Size daha fazla zaman ayıramam ama taksi çağırmakla uğraşmayın. Sizi eve bıraktırayım.''
Mayetse arabayı polis sirenini açmadan dikkatli bir şekilde sürüyordu. Greta ilk defa onun yanına oturmuştu ve Morphy'nin saldırı gecesinden bu yana onu ilk defa görüyordu.
''Göreve başladığınızı bilmiyordum. Ayağınız oldukça kötü görünüyor.''
''Sadece bir darbe. Hem sonra ekip olarak zaten çok az kişiyiz. Sizin yaranız nasıl?''
''Çok fazla canımı yakmıyor.''
''İyi.'' Mayetse kısa bir süre duraksadı. ''Beni bir psikoloğa gönderdiler. Haftada 2 gün gitmek zorundayım.''
''Bunu belki ben de yapmalıyım.''
''Bizde herhangi bir ateş etme durumu olduğunda, yani bilirsiniz birini öldürdüğünüz zaman yapılması gereken bir uygulamadır.''
Trafik gittikçe kalabalıklaşıyor, arabalar sıra olmuş adım adım ilerliyordu. Mayetse vites düşürürken konuşmaya başladı.
''Biliyor musunuz doktor, hiçbir şey hissetmiyorum. Yıllardır polis merkezine görev yapıyorum ve ilk defa birini vurmak zorunda kaldım. Ancak içimde bununla ilgili hiçbir his bulamıyorum.'' Oysa zihnimde sürekli dönen ve söküp atamadığım başka bir düşünce var. O sahneyi görüp duruyorum ve kendime daha önce ateş etme şansım olabilir miydi diye soruyorum. Yani Morphy Klebs'i vurmadan önce demek istiyorum. Böyle bitmemeliydi.
Ama gerçekten de bitmiş miydi? Sensi neden böyle kıskanç bir şekilde Morphy'nin ismini kendine saklıyordu?
Morphy'nin kimliğinin nihayet tespit edildiğini biliyorum.
Mayetse direksiyonun ardında irkildi. Bu konuda konuşamam.
Elbette, zaten size bir şey sorduğum yok. Sadece böyle bir şey duydum, o kadar.
Maestro sinirlenmişti. Canı cehenneme. Evet, doğru, kolay olmadı ama dün kim olduğunu bulduk. Ama size daha fazlasını söyleyemem.
Bu gizliliğin bir sebebi var mı?
Çok net bir sebebi var ama belirttiğim gibi.
Bu konuyla ilgili konuşamazsınız.
Greta bir süre düşünceli kaldı.
Çok garip, bana saldırdı, üstüme çıktı. Yüzü benimkinden sadece birkaç santim uzaktaydı. Ama buna rağmen yüzünü neredeyse hiç tarif edemem. Onunla ilgili aklımda kalan tek görüntü o elektronik mağazasındaki kameraların çektiği görüntü sadece.
Mayetse sıkılmış görünüyordu. Belki size bunu da söylememem gerekiyordur ama...
Ama?
Kasada görüntüsü alınan adam Morphy değildi.
O değil mi?
Greta oturduğu yerde zıpladı. Hiç şüphe yok, görüntüleri inceledik ve görüntüsü alınan adam yaklaşık 10 santim daha kısa boylu. Bunun dışında kilolu görünüyor. Oysa Morphy'nin zayıf, hatta sportif bir fiziği var.
Bir suç ortağı mı var? Hala bitmedi.
Mayetta Greta'nın düşüncelerini okur gibi konuştu. Bir suç ortağı olduğunu düşünmüyoruz. Elimizdeki tüm bilgiler Morphy'nin yalnız hareket ettiğini gösteriyor. Görüntüdeki kişinin bilgisayarı toplayan montajcı olduğunu ve sonrasında Morphy'ye sattığını düşünüyoruz. Nitekim yakında onun da kim olduğunu bulacağız. Nasılsa elimizde Morphy'nin kimliği var.
25. ayrımın sonu. Sayfa 345.